Ayrım 20. Namuscular Kemal Tahir. Sayfa 307. Sevgili Bay Rahim, geçen mektubumda sana geveze dediğime gücenmişsin. Ama haklıyım, Güley'le oturup beni konuşmuşsun. Ne kadar sevmediğim şeyler varsa hepsini yapıyorsun. Hele o Kürtlerle gezmene öyle canım sıkılıyor ki. Bir daha bizim evimizin önünden köylülerle beraber sakın geçme. Öyle geçersen su yolundan geç. Seni o pislerle beraber gözüm görmesin. Hele o top kravat boynunda, ona çok sinirleniyorum. Öyle şeyleri bırak da üstüne bir elbise yaptır. Elbiseliği biraz fazla al da Haydar'a da bir elbise çıksın. Bay Rahim, kendine bir yazlık kar yağdı pardüsü yaptır. Biraz kendine bak, vücudunu harap etme. Dairede gece nöbetçiyken neden pijama giymiyorsun? Pijamalık al. Pijama ve frenk gömleği ipek kumaştan olur. İpekli giyin. İyi giyinmeyen hasta olur. Bana kızmışsın da başka yere becaiş edileceğim diye yazmışsın. Gideceksen yakına git. Ayda bir kere olsun gelir bana görünürsün. Seni bir aydan fazla göremezsem artık deli olurum. Hem sonra hayalin gözümün önünden gider. Sen zarar edersin. Resim istemişsin. Benim şimdilerde yalnız başıma çıkarılmış resmim yoktur. İnşallah beraber aldırırız. Bir de Haydar'ı amcasına göndereceğini yazmışsın. Halbuki ben onu çok seviyorum. Ona temiz bakılsa o çok güzeldir. Geveze sözünü geri aldım. Haydar'ı benim yerime iki kere öp. Bayanına bir bilezik al, burma bilezik. El içinde karındır. Onun şanı senin şanın. Bana gönderdiğin dolma kaleme teşekkür ederim. Ben sana ne göndereyim? Bu mektubum acele oldu, kusurumu affet. Sen benim büyüğümsün. Ben daima büyüğüme hürmet ederim. Babamla annem kavga etseler hiç karışmam, başım dinçtir. Sen büyük olduğundan ben senin işine karışmam ama kötü bir iş yaparsan senin iyiliğin için karışırım. Bayanına mutlaka bilezik almalısın. Bir bilezik ona çok değil. Kocası diriyken elinden alındı, yazıktır. Ben onun gibi değilim. Canımın istediğini bana alacaksın. Demek ki benim istediğimi de yapmayacaksın. Şaka söylüyorum sevgilim, ben senden hiçbir şey istemem. Yalnız bir ricam var, bu mektubumu da öteki mektuplarımı da hemen yak. Bir de Güley karıya hiçbir şey söyleme. Ne diyeceksen bana anlat. Az kaldı unutuyordum ama aramızda kalacak. Babam bana bir muska almıştı seni benden vazgeçirmek için. Uzakta bir büyük hoca varmış, ona yaptırmışlar. Ben takmayınca altın ile kaplatmışlar. Boynuma takmadım, bende duruyor. Taktın mı diyorlar? Evet diyorum. Bay Rahim, karına müjde ver, çok hastayım. Bu sene ben mutlak ölürüm. Kadın sevinir elbette. Portakal soyamadım, çöreğe koyamadım. Ne sıcak ağzım varmış, bir türlü doyamadım. Mektubunu aldım. Bana sen pek beceriksiz bir insansın diyorsun. Acayip, uykuda mısın? Bir şey beceremeseydim yanına nasıl gelirdim? Ben öyle aptal aptal dururum ama akıldan yana hamaratımdır. Senden ayrıldıktan sonra babamın yanına uğradım da sonra eve geldim. Annem az kalsın ölecekmiş. Nereye kayboldun dedi. Babamın yanına oturdum dedim. İnşallah baban ölür de senin de ümidin kesilir. O herif sana arka veriyor diye ağladı. Sonra beraber komşuya oturmaya gittik. Meğer annem sana kaçtım diye korkmuş. Ben kaçmam ki, ne olacaksa elbet iyilikle olacak, öyle değil mi anneciğim diye ağzını aradım. Yerle gök birbirine ne kadar uzaksa biz de birbirimize o kadar uzakmışız. Ben sana giderseymişim herkesler bu kadriyenin ne kara yazısı varmış derlermiş. Sonra sen beni ortada koyarsan birisi bana bakmazmış. Gül gibi adımı ben perişan edermişim. Bunlar hep annemin sözleri. Ben hangi tarafa gideceğimi şaşırdım. Sana kaçamam, babam kederinden ölür. Annem beni sana vermiyor. Ben hasetinden öleceğim. Bilmem ki ne olacak. Cuma gecesi yanına gelecektim. Güley karıya söz verdim. Sonra misafirler bastırdı, gelemedim. Seni de beklettim. Musibetler, saat 12'de gittiler. Bu saatten sonra dışarı çıkmaya cesaret edemedim, kusuruma bakma. İkinci buluşmamızda birkaç kere içini çekmiştin, yüreğim parçalandı. Ben gelmeyince gene öyle mi yaptın? Hal buysa buluştuğumuz zaman sana her müsaadeyi vermedim mi? Saat kaç diye bile sormadım. Seni istediğin kadar öptüm. Ah sen ne tatlısın, hem tatlısın hem acısın. Dudaklarım, göğsüm, omuzlarım hep çekim çekim çekiliyor. Dişlerinin yerlerini, morlukları görecekler diye ödüm kopuyor. Sigara içmediğine teşekkür ederim. Kokusunu almadığım için seni doya doya öptüm. Her tarafım hala sızlıyor ama zarar yok. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen çok sabırsız bir adamsın. Sen kız halinden hiç anlamıyorsun. Ben senden hem utanıyorum hem de korkuyorum. Sen galiba bayanından başka bir kız görmedin. Başıma bir iş getirirsen ancak kendimi öldürmeliyim. Kız halini sen bir bilen arkadaşına danış. Tabii benim adımı söyleme. Ne bana zarar olsun ne sana zarar olsun. Hem de güzelce vakit geçirelim. Daha ne yazayım? Bu kadarını bile yazarken utanıyorum. Her iki gözlerini hasretle öperim. Haydar'ın da gözlerini öperim. Ne olur, kızın ölse de ömrü Haydar'a zam olsa. Acele cevap. Muhterem bayım, dün mektubunu aldım. Çok memnun oldum. Kaç zamandır seni göremiyorum. Hele ki bende resmin var. Resmin de olmasa delirirdim. Geceleri resmini koynuma alıyorum. İki göğsümün arasına koyup yatıyorum. Öpe öpe kartonda hal kalmadı. Gece gündüz seni arıyorum. Her zaman yanımda olmanı istiyorum. Çok canım sıkılıyor. Sen galiba bana büyü yaptırdın. Allah aşkına böyle bir şey yaptırdınsa bozdur. Bana da günahtır. Elbise soruyorsun. Yaparsan lacivert kumaştan olsun. İnce beyaz çizgili lacivert kumaşlar var ya, işte onlardan. Aklında kalsın, çizgileri beyaz olmalı. O sadakor ceketini bir daha giymeyeceksin. Ben onu hiç sevmiyorum. Hem de sana layık görmüyorum. Bak Rahim Bey, ben namaz kılıyorum. Sen de namaz kılmaya başla. Allah belki bize acır. Bizi bir usulle birbirimize kavuşturur. Yanıma gel diyorsun. Yanına neden geleyim? Yanına gelince seni doya doya öpemiyorum ki. Yeri belli olursa bayanınla kavga edersiniz. İnsan sevdiğini öperken aman yeri belli olmasın diye düşünürse tadı çıkmıyor. Sevincim dağılıyor. Sonra eve gelirsem içim büsbütün sıkılıyor. Güneş kararıyor. Halbuysa öte taraftan sen bunları hiç düşünmüyorsun. Sen hoyrat, yaramaz, insafsız bir adamsın. Her tarafımı koparıyorsun. Ben sana öyle mi yapıyorum? Mektubunda ben senin artık ağanım diye yazmışsın. Ben demek senin beslemen miyim? Sana küstüm. Bir daha böyle bir laf istemem. Sen benim bayımsın, ben de senin bayanınım, işte o kadar. Ah bir kere sen benim bayım olsan, ben de senin bayanın olsam, kurban keseceğim. Evine gelsem mevlüt okutacağım. Geçen sefer geldiğim zaman boynumda babamın yazdırdığı muska vardı. Ölümü göresin ki doğru söyle, sana domuz gibi mi göründüm? Domuz gibi görünsen beni öyle sevmezdin ki. Bu muskalar yalan mı kuzum? Allah bizim çektiklerimize acısın. Sana bir defa daha sarılaydım da sonra öleydim. Ellerini hasretle sıkarım. Allah'a ısmarladık sevgilim. Sevgili Rahim Bey, Haydar'ın hasta olduğunu yazıyorsun. Aman Rahim, sana büyük ricam, Haydar'a iyi bak. Doktor getir, baktır. O benim oğlumdur, emaneti sanadır. Evvela sana sonra Allah'a emanet etmişim. Anası olacak kaltak, alçak bir kadındır. Haydar'ıma bakmaz ki. Ben yanında olsam hemen iyi olurdu. Aman Rahim, paraya masrafa bakma. Haydar'ımı doktora götürün. Çok mu hasta? Ne olursa olsun evine gidip bakacaktım. Sonra bayanın benimle kavga eder diye cesaret edemedim. Çok hasta değilse Allah aşkına bir gün daireye getir de gözümle göreyim. Beni merakta bırakma. Köpeğin olayım Rahim Bey. Doktora iyice muayene ettir. Ona gelen dertler bana gelsin. Oğlumun o güzel gözlerine Kadri annesi kurban olsun. Acele cevap beklerim, dört gözle beklerim. Rahim Bey, o güley kaltağı bana neler etti. Artık canımdan usandım. Tam 20 lira verdim Haydar'ımdan bir haber getirsin diye. Hala bir ses çıkmadı. Hastalık kızamık mı? Kızamıksa geçer. Bana Allah aşkına acele bildir. Sen yüreksiz bir adamsın, deli bir adamsın, merhametsizsin. Allah belanı versin senin. Çocuğun canı bir şey ister de almazsan ölümü öp. Bizim komşuda bir İstanbullu Latife Hanım var. Ona kızamık hastalığını sordum. Perhriz istermiş. Kırmızı şeker yedirilecekmiş. O kırmızı şekeri şekerciler bilirmiş. Al şerbet yapsınlar, içirsinler. Oğlumu senden canlı canlı isterim. Benim ne talihsiz başım varmış. Sevgili Rahim Bey, mahsus selam eder, her iki ellerini hasretle sıkarım. Sana mektup yazmadığım için bana gücendin. Kusur bende, affet. Senden ayrıldıktan sonra dünya gözüme zindan kesiliyor. Seni görmek için her şeyi göze aldım. Dairenin önünden geçtim, gene de göremedim. Geçen gece çektiğin ahları bir türlü unutamıyorum. Ne kadar dertli olduğunu anladım. Ben de senin kadar dertliyim. Seni öyle özledim ki ben artık sensiz duramayacağım. Gözümde tütüyorsun. Acele ediyorum. Annem beni çağırıyor. Dünyada senden başka herkes ölsün. Sevgili Bay Rahim, ben hastayım. Benim üzerime bir hal geldi. Seni hiç aklımdan çıkaramıyorum ki. Kardeşlerime kaç kere rahimciğim demişim. Ben sana alıştım. Bu tütüne alışmaya benziyor. Şimdi senin benim uğruma bir sözümle sigarayı nasıl bıraktığına aklım erdi. Teşekkür ederim. Sana bu mektubu acele yazıyorum. Haydar'ı dün daireye getirdin, gördüm. Allah senden razı olsun. Gözlerini benim yerime öpmedinse ölümü göresin. Sevgili efendim, mektubunu bugün aldım. Bir resim daha yollamışsın. Resmin ne güzel çıkmış. Ne kadar sevindiğimi tarif edemem. Doyuncaya kadar öptüm. Kocacığım, kocacığım diye ağladım. Seni iki mememin arasında taşıyorum. Sofrada onların yanında otururken fark ettirmeden itime bastırıyorum. Seni öyle özledim ki, ben senin derdinle artık öleceğim, hiç duramıyorum. Hasretine dayanamıyorum. Ölüm bir gündür, ağlamak üç gün demişler. Sen bana ne yaptın ki ben böyle yanıyorum, tuz gibi eriyorum. Seni doya doya öpmeden öleceğim diye korkuyorum. Dünyada senden daha tatlı bir şey yokmuş. Anamla babam yarın gece banaziye gidecekler. Ne olursa olsun seni içeriye alacağım. Seni benim yatağımda yatıracağım. Beraber yatacağız. Hep bunu düşünüyorum. Seni elimle soyacağım. Ben artık senden hiç utanmıyorum. Seni göğsümde yatıracağım. Seni doyuncaya kadar öpeceğim. Ölsem senin yanında soyunamam diyordum ya, yalan. Bütün çamaşırlarımı çıkaracağım. Anadan doğma. Bana artık ne istersen yap, beni öldür. Ben senin uğruna deli olmuşum, deli olmuşum ben. Ben de seni öpeceğim, her tarafını kanatacağım. İstersen bayanın görsün, ben senin erkekliğini yiyeceğim, doyana kadar. İstanbullu bu önündeki kağıtlar daha edepsiz bir feryat kopararak herkesi buraya toplayabilirlermiş gibi elini üzerlerine kapattı ve yüksek sesle "Dehşet!" dedi. 5. Bölüm. Günler İstanbullu için oldukça rahat geçiyordu. Birisine iyilik yaptığı için memnundu. Arada sırada pek beşeri bir hisle bu yardımından inanılmaz bir tesadüfle Kadriye'nin haberdar olmasını istiyordu. Yüzünü hiç görmediği bu kızcağızı ruhunun en derin, en hasta yani en dejenere taraflarıyla tanımıştı. Ona kızıp dururken giderek merhamet duymaya başlamıştı. 17 yaşında bir çocuk kendi kendisine böyle olamazdı ki. Kızını sevdiğinden ayırmak için muska yazdıran baba, kızıyla evli ve iki çocuk sahibi bir erkek üzerinde kavga eden ana, mebus hamamlarında beyleriyle beraber yıkanmak imkanına nihayet malik olan kadınların havadisini kız kardeşine getiren delikanlı, mektuplarını taşıyan, bir çocuğun sıhhati hakkında 20 liraya haber ulaştıran ve bazı geceler evine sevdalıları kapatıp savuşan Güley ve tabii içinde böyle çapraşık münasebetlerin gecenin en geç saatlerinde kolayca cereyan eden bir kasaba mahallesi bu işlerden hisselerine göre derece derece mesuldüler. Şimdi kurşunlarla beraber cehaleti de yalnız başına Kadriye ve bir parça da ailesi mi çekecekti? İstanbullunun tahmini hilafına pederin bir de namusu ayaklanır, kızı reddetmeye, sokağa atmaya kalkarsa, bu istedik çocuk doğruca Töze'in yanına gidecekti. Töze'in yanına. Varlık vergisi vermek için. Az kalsın. Bereket Abdurrahim Bey ile anlayacağı şekilde konuşmuştu. Ona anlatmıştı ki erkeklik bıyıktan, kalay kakmalı kuka tesbihten, adı Yaman şalvarıyla Arap kefiyesinden ibaret değildi. Hele mevzu bahis olan mertlik çarşı ortasında bir kız çocuğunu iki kurşunla yere sermek de olamazdı. Burada susmak lazımdı. İstanbullu yiğitlikten dem vururken herkesin, en namert heriflerin bile duyduğu kolaylıkla ne güzel sözler söylemişti. 3-4 sene evveline gelinceye kadar dünya üzerindeki en mühim meseleleri keklik beslemekten ve siklavi tay sahibi olmaktan ibaret sayan ve böyle olduğu için de tabii çalıştığı dairede müteaddit takdirnamelerle taltif edilen 6 sınıflı iptidai mektebinden mezun, hem küçük memur hem zengin bir derebey sülalesine mensup bulunduğundan, iki defa bedbaht bir adamcağıza merdane hareket ederek bir genç kızın kalbine gidecek yolu göstermek. Buna onu inandırmak kolay bir iş değildi. Yahut İstanbullu bunu pek zor başardığını zannetmekten, yani muvaffakiyetini müşkilatı ölçüsünde kıymetlendirmekten zevk duyuyordu. Mektupları gene o atlas bohçaya mühim bir şey yapıyor gibi Abdurrahim Bey'in önünde sarmış, uçlarını sanki dua okuyarak hazin ve erkekçe kelimelerle düğümleyip, ''İşte bu da oldu azizim'' demişti, ''bunları alınız, en doğrusu hepsini derhal yakmaktır.'' Karşısındaki gözlerde doğup batan imkansızlığı sezerek lafını biraz yumuşattı. En iyisi yakmamalı, yaktıktan sonra cezadan ucuz kurtulmak gibi sefilce, namussuzca bir hareket imkanı kalmaz. O zaman elbette yaptığınız fedakarlık daha az değerlidir. Bunları itina ile saklayınız. Mahkumiyetten sonra güzel bir mektupla bayana yollarız. Anlıyor musunuz? Mektubu ben yazacağım. İşte denilecek, siz bana benim erkekliğime güvendiniz. Bir genç kızın bir erkeğe mektup yazması ona olan itimadını gösterir. İşte ben o itimadı en müşkil şartlar içinde suistimal etmedim. Hayatıma karşı sizin şeref ve haysiyetinizi korudum. Eğer sokakta silahla taarruza uğramak size herhangi bir zarar verirse, ben gerek içeride ve gerek dışarıda onu da ödemeye hazırım. İsmimi her zaman taşıyabilirsiniz. Anladınız mı? Kadri Hanım hassas bir kızdır. Bu hareketinizin manasını muhakkak anlar. 100 seneye mahkum edilseniz yolunuzu bekler. Tabii hadiseler gerek sizin refikanızı, gerekse onun ailesini yumuşatmış olacaktır. Az vakitte kavuşursunuz. Size verilecek ceza zulmetseler 12 seneyi aşmaz. 2 senesini burada, 4,5 senesini asri cezaevinde geçirirsiniz. Yakında bir af olmazsa 5-6 sene sonra dışarıdasınız. Bu sözlere karşı Abdurrahim Bey bir tek sual sormuştu. Mektubu yazmayı vaat ediyor musunuz? Mahkemenin bilmem kaçıncı celsesinde, bu celse gizli yapılmıştı, Abdurrahim Bey'in pek sinirlendiği, hatta salondan çıkarken davacı avukatını, bu pek ihtiyar, pek ufak tefek bir adamcağızdı, bir tokatta baygın olarak yere serdiği duyulmuştu. Bu vakanın hikayesi o gün mapushaneye Abdurrahim Bey'den daha evvel geldi. Meraklılar yolunu beklediler. İlk karşılayan İzollu ağalarından İsmik ağaydı. İstanbul'da yukarıda bulunduğu için meseleyi topal sefer koşup anlatmıştı. Geçmiş olsun beyim diyecek oldum. Ne var? Bugün mahkemede avukata. Galiba bir tokat da sen istiyorsun. Yıkıl karşımdan, hepsi bu kadar. Bir hafta sonra karısının çocuklarını alarak memleketine gittiği duyuldu. Daha bir hafta sonra Abdurrahim Bey'e ceza verdiler. 8 sene 4 ay. Neredense kendisine temyiz etmemesi de ihtar olunduğu için ceza katiyet kesbetti. Bunun altıda birini yattıktan sonra, yani tevkifinden 1 sene 4 ay 20 gün sonra fişi doldurulup bir asri cezaevine gönderilecek. Geri kalan 7 seneyi 1 senesi 5 ay sayılarak topu topu 35 ay zarfında bitirecek. 35 ay, 1943 senesinde piyade askerliğinden 6-7 ay daha az bir müddet. Bir öğleden sonra topal sefer gene başını iki tarafa sallayarak odaya girdi. İstanbullu sordu. Ne var ulan Kürt? Bırak beyim, Kürtlükte berbat oldu, bırak. Hayır mı? Şu Abdurrahim Bey yok mu? Rezilin biriymiş. Kumara mı başladı? Keşke kumar olsa, kumar erkek işi. Hani onun yanına bir karı geliyordu. Güley mi? Adı batsın Güley. Ne olmuş Güley'e? Demin geldi, kaç gündür geliyor. Ceza tasdik olalı herifin eline gün kağıdı verdiklerinden beri. Bir aydır Güley hep geliyor. Her gelişte çekiyor herifin paralarını. Aralarında ne olmuşsa olmuş, bugün demirin önünde konuşuyorlardı. İnadına kalabalık. Abdurrahim Bey ağlamaya başlamaz mı? Güley denilen orospunun eline davranıyor. Karının elini öpecek. Aman sen bilirsin, sen bilirsin diye yalvarıyor. Cuma nihayet karıyı kovdu, beyi çekti götürdü. Şimdi sordum hala ağlıyormuş. Sebep? Sebebini öğrenemedim. Sebep neymiş bey? Erkek karıya karşı ağlar mı? Sen bir Abdurrahim Bey'sin. Tuh namusuna, kadının elini öpecek. Sefere aşağıdan bağırdılar. İstanbullu yalnız kalınca rahatsız rahatsız düşündü. Çoktan beri Abdurrahim Bey'le konuşmamışlardı. Şimdi farkına varıyordu ki kendisinden adeta kaçmıştı. Allah Allah dedi, bahçeye çıksam içeri giriyor, içeri girsem bahçeye çıkıyor, meraklandım doğrusu. Abdurrahim Bey'in çekinmesine bakılırsa işi Güley'den öğrenmek daha doğru olacaktı. Kadına yolu düşerse cezaevine uğraması için haber göndermeye karar verdi. İstanbullu bu kararı iki gün unuttu. İki günde haber götürecek gardiyan Güley'i bulamadı. İstanbullu telaş etmeye başlamıştı. Abdurrahim Bey'in herkesin ortasında hüngür hüngür ağlayarak bir kadına yalvarması için bir tek hadise vuku bulmuş olabilirdi. Mutlaka Kadriye'yi ailesi iyi kötü birisine veriyordu. Abdurrahim Bey'in gösterdiği büyüklüğe karşı bu hareket haksızlıktı. İstanbullu istemeden karıştığı ve epey de marifet gösterdiği bu macerada artık bir taraf değildi. Tekrar ve bu sefer Abdurrahim Bey'den yana müdahale etmesi, meseleyi kıza münasip şekilde anlatması lazımdı. Kızdan alınacak cevaba göre babasını çağırıp açık açığa konuşmak bile icap ediyordu. İstanbullu da bütün edebiyatçılar gibi zaman zaman hayatın gidişine kendi hayaliyle karışır, ondan birkaç adım ileri atılıp bir takım düşünceler hazırlardı. Şimdi de kıza yazacağı acıklı mektubu, pederine söyleyeceği makul ve insaflı sözleri tasarlamaya başlamıştı ki, beşinci gün ikindi üzeri Abdurrahim Bey odaya girdi. Gene aynı kıyafetteydi, genç ve güzeldi. Güley'in önünde ağlamış olmasına rağmen üzerinde yenilmiş bir insanda bulunması lazım gelen hiçbir kederli taraf yoktu. Yalnız kapıyı adeti olmadığı halde vurmuştu. Oturmuyordu. İstanbullu yanlış öğüt verip işi berbat etmiş gibi kendisini kabahatli bularak telaşla yer gösterdi. ''Neredesiniz? Ben de sizi görmek istiyordum. Hele oturun.'' ''Rahatsız etmedik ya beyim.'' ''Estağfurullah, oturun rica ederim.'' Abdurrahim Bey bir iskemle çekip oturdu, cebinden tesbihini çıkardı. Kefiyesinin saçaklarını, kibirli bir kadının saçlarını arkaya atması gibi başının bir hareketiyle omuzlarına koydu. O bunları yaparken İstanbullu büyük bir sıkıntı içinde söze nereden başlayacağını düşünüyordu. Nihayet böyle vaziyetlerde en iyi çarenin manasız ve kabul edilmeyecek mazeretler sıralamaktansa doğrudan doğruya kabahati yüklenmek olduğunu kestirdi. Fakat ne de olsa kendisi de bir insandı. Ben diye başlayacağına, biz dedi, galiba bir hata yaptık. Evet beyim, büyük bir hata. Büyük mü? İyi zam da etmeyelim. Bir kere 12 yıl ceza vermediler, hamdolsun 8 seneye indi. Keşke 12 sene verseydiler de sizin sözünüzden çıkmasaydık. Benim sözümden mi? İstanbullu anlayarak fakat telaşlanarak gözlerini kırpıştırdı. Vallahi beyim, lakin karı kısmını bilirsiniz. Adem aleyhisselamı cennetten. Cenneti bırakın, siz neye olmaz dediniz? Mektupları mahkemeye vermek meselesine. Ne diyorsunuz? Sakın mektupları. Avukat bir taraftan. Evet, mahkemeye verdik. Karı bir taraftan, beyim, bana düşmanlık ettiler. Ben mahvoldum. Mektupları mahkemeye verdiniz mi?
Verdik.
Hepsini mi?
Hepsini.
Yiğit adammışsınız Abdurrahim Bey. İstanbullu aynı zamanda hem öfkeleniyor, hem iğreniyor, hem de hiçbir mesuliyeti kalmadığı için rahatlaşıyordu. Aferin, demek hepsini verdiniz. Resimleri de verseydiniz bari.
Resimleri de verdik.
İyi ama beraber ne demiştik, bana söz vermediniz miydi?
Söz vermiştim, lakin ben onu seviyordum. Karı dedi ki bizim hanım, babası yemin etmiş dedi, bir satır el yazısı göreyim, benim o isimde kızım yok demiş dedi. Bizim hanım da yemin etti. Burada Kur'an'a el bastırdım. Kız babası reddedince sokakta kalacaktı. Bizim hanım alıp beraber memlekete götürecekti. Bize kendi eliyle düğün yapacaktı.
Siz de hayvan gibi bu saçma laflara inandınız mı?
İnandım. Babası kabul etmez diye düşündüm. Herifin namussuz olduğunu kestiremedim.
Kızı size vermediği için mi? Daha doğrusu reddetmek suretiyle onu sizin avucunuza ister istemez düşmesini temin etmediğinden mi namussuz? İyi vallahi, burada namustan bahsedemeyecek birisi varsa... Tüüü, mahkemede mektuplar okundu mu?
Okundu.
Babası orada mıydı?
Oradaydı.
Kadın aza, mahkeme azasını soruyorum.
O da oradaydı.
Ne yaptı?
Yüzünü kağıtla kapattı. Yarısında yeter reis bey, tahammül edemeyeceğim dedi.
Babası?
Ağlıyordu.
Durun bakalım, avukatı dövdüğünüz celse mi bu?
Evet.
Avukat tokadı neden hak etti efendim?
Bana salondan çıkarken siz alçak bir adammışsınız dedi.
Yalnız alçak mı dedi?
Evet.
Tokadı hak etmiş.
Değil mi efendim? Hak etmiş, o kadar ucuz olmaması lazımdır. Şimdi anlıyorum, karardan sonra kıza mektup yazdınız, Güle'yi gönderdiniz. Kulak asmadı değil mi?
Tamam, iyi haber almışsınız.
Tabii, Güle'ye yalvardınız, aklını çelin diye.
Yalvardım, imkanı yok.
Ağladınız da.
Kendimi kaybetmişim, başıma gelen felaketi.
Vay, başınıza bir de felaket mi geldi?
Kızı evlendiriyorlar, komşularında bir genç zabit vardı, fakir bir çocuk. Eskiden beri Kadriye'yi severmiş de vermezlermiş, fıkara diyerek. Meseleyi duymuş, mektup yazmış, şimdi veriyorlar.
Vay alçaklar vay, size danışmadan öyle mi? Kızı reddedip sokağa atacakları yerde. Pekala Abdurrahim Bey, şimdi ne yapalım istiyorsunuz?
Bilmem ki, ben dilim döndüğü kadar yalvardım, derman bulamadım. Siz muharrirsiniz, lütfen bir acıklı mektup yazınız, kızın kalbini yumuşatalım.
Sahi, ben muharririm, öyle ya. İşte muharrirliğin 40 yılda bir kere işe yarar yeri geldi. Başka bir çare düşünmediniz mi? Mesela delikanlıya hadisenin iç yüzünü bir mektupla anlatıp...
Düşündüm.
İyi öyleyse, yazdınız mı yoksa?
Yazdım.
Açık yazsaydınız.
Açık yazdım.
Anlaşılıyor, o da kızın babası gibi namussuzun biri olmadı ki her şeyi bilerek kabul etti.
Vallahi beyim, siz keramet ehlisiniz. Evet, kabul etti. İnanmadı ki 3 günde cevap aldım. Kadriye Hanım size yüz verseydi onu kahpece vurmazdınız diyor. Daha bir sürü hakaret. Demin büyük hata dedim ya, keşke sözünüzü dinleyip mektupları vermeseydim.
İstanbullu birdenbire bu sözde kendisinin mektupları mahkemeye vermemek nasihatı arasında nasıl taban tabana zıt bir düşünce olduğunu anladı. Sağ yumruğunu sol elinin içine yavaş yavaş vurarak gülümsedi. Ha şu mesele, ben ne budalayım. Mektupları hiç olmazsa topyekün vermeyecektin, yarısını saklamalıydın. Bu 8 sene 4 ay zarfında kıza kim talip olursa bir tanesini yollardık, vazgeçerdi.
Değil mi beyim?
İyi ama Abdurrahim Bey, dünyada deyyus, hergele, pezevenk, namussuz bir tane değil ki.
Haklısınız beyim, şimdi mektup yazmak faydasız mı?
Siz ne fikirdesiniz?
Ben şaşırdım, hiçbir şey düşünemiyorum. Siz muharrirsiniz, acıklı bir mektup yazınız. Zaten söz de verdinizdi.
Söz mü vermiştim? Ben sizi pala bıyıklarınıza layık olmayan bir erkek sanırdım. Meğer onları taşımayı hak etmişsiniz.
Neyi, bıyıklarımı mı? Ne münasebet?
İstanbullu yumruğunu gevşetti, kahkahayla gülmeye başladı. Sonra yerinden kalktı, çaresizlikle odayı enine boyuna biraz dolaştı. Bu herife Kürtçe de söylese hiçbir şey anlatmak kabil değildi. Karşısında durup omuzunu yavaşça okşadı. Abdurrahim Bey, bu işi zorlamayalım, bırakalım. Allah ne takdir etmişse o olacaktır. Eğer ezelden Kadriye Hanım size kısmet ise bunu hiçbir kuvvet bozamaz.
Orasını amenna, lakin bir mektup...
Mektubu şimdi bırakın rica ederim. Namussuz herif, namussuz kelimesini söylerken zevkten gözleri parlıyordu. Almaya razı olursa mektup söker mi? Orta yerde bir namussuz varken muharrir buna hiçbir çare bulamaz. Durun, ağlamayın ama ayıptır. Nihayet erkek olduğunuzu unutmamaya mecbursunuz. Abdurrahim Bey, asıl zadeyerin evladı olduğunuzu nasıl unutursunuz? Erkek ağlar mı hiç? Hele sizin gibi bir erkek.